Ayrım 18, Antik Yunan ve Roma Hikayeleri, Emily Kip Baker, sayfa 217. 25. Bölüm, Perseus. Kötü kral Danaos kızlarını düğün gecelerinde kocalarını öldürmeye ikna ettiğinde, sevdiğini öldürmeyi reddeden ve böylece zalim Danaos'un kurtulmaya çalıştığı felaketi başına saran biri vardı. Hipermnestra. Hipermnestra ile Lynceus'un torunu, tek kızı Danae'yi gözünden çok seven ve güzel yüzünü görmek için bir an olsun yanından ayırmayan iyi yürekli Argo kralı Acrisius idi. Şanssızlık bu ya, kral danıştığı bir kahinden günün birinde torunu tarafından öldürüleceğini öğrendi. Bu kehanetin gerçekleşmesine mani olmak için de Danae'yi tunçtan yapılma, hayatı pahasına da olsa kimsenin giremeyeceği yüksek bir kuleye kapattı. Kulenin önüne de güçlü kuvvetli bir muhafız dikti. Böylece kimse göz ucuyla dahi tutsak prensese bakamayacaktı. Hiçbir ölümlü Danae'ye yanaşamasa da genç kızın güzelliği Zeus'un gözünden kaçmadı. Yüce Olimpos'tan seyrettiği kızcağızın yalnızlığı Zeus'un yüreğini burkuyor, Tanrı bu güzelliğe hayran kalıyordu. Ölümlü kılığına girerek onu ürkütmekten çekindiği ve karşısına tüm haşmetiyle çıkmaya cüret edemediği için Zeus altından yağmur oldu ve kulenin camlarına yağarak parıltısıyla yapayalnız esiri büyüledi. Bu tuhaf ziyaretçi her gün genç kızın karanlık odasını aydınlatmaya geldi. Danae ise yolunu gözledi. Altın yağmur vasıtasıyla Zeus genç kızın güven ve sevgisini kazanarak yüksek kuledeki odada onunla saatler geçirdi. Danae artık yalnız değildi. Fakat penceresinin altından geçen insanlar gün boyu kendi kendisine şarkılar söylediğini işitiyordu. Bir sabah hayrete düşen hizmetkarlardan biri Kral Acrisius'a koştu ve Tunç Kule'de bir anne ile çocuğunun olduğunu bildirdi. Kızı Danae benzersiz güzelliğinden dolayı Perseus adını verdikleri bir erkek bebek dünyaya getirmişti. Kral bu haberler karşısında küplere bindi ve bebeği öldüreceğine dair tehditler savurdu. Fakat torunu kendi ölümüne neden olacak olsa bile ellerini onun kanına bulamak istemediği için Danae ile bebeğini bir sandığa kapatarak denize attı. Günler boyu bu tuhaf tekne durmak bilmeyen dalgalar üzerinde bir o yana bir bu yana sürüklendi. Zavallı anne kendisini ve bahtsız çocuğunu kurtarmaları için tanrılara dua etti. Zeus yakarışları işitti, güçsüz tekneyi kayalıklara savuracak ne bir fırtına koptu, ne de denizin tehlikeleri yolcuların hayatını tehdit etti. Nihayet sandık hafifçe Serifos adasındaki sahillere ulaştı. Burada yardımsever bir balıkçı Danae ile bebeğini kurtardı ve onları Kral Polydectes'e götürdü. Hükümdar ana ile oğlunu nezaketle karşıladı ve sarayında yaşamalarına müsaade etti. Genç Perseus bir Yunan gencinin eğitimine dair ne kadar oyun ve spor varsa hepsini burada öğrenerek erkekliğe adım attı. Geçen günler boyunca Danae'ye gönlünü kaptıran Polydectes onunla evlenmeyi arzuladı ve sürekli reddedilmesine öfkelendi. Perseus bu ısrarlarından vazgeçmesi yönünde uyarınca öfkesi iyiden iyiye arttı. Perseus'u öldürmesi ya da krallığından kovması durumunda Danae'nin gönlünü kazanmasının imkansız olacağını bilen Polydectes bu kez delikanlının toyluğu ile alay etmeye başladı ve meziyetlerini kanıtlamak için diğer kahramanlar gibi serüvenlere çıkmasını öğütledi. Perseus kendini bir kahraman olarak görmüyordu ama yine de bir gün büyük işler başarmayı arzu ediyordu. Kralın alaycı tavırları tam da kurnaz ihtiyar kralın umduğu gibi kibrini harekete geçirdi. Böylece delikanlı cesaretini ve dayanıklılığını sınanmasını talep etti ve Polydectes hiç vakit kaybetmeden ona gidip Gorgon Medusa'yı öldürmesini ve cesaretinin kanıtı olarak da başını getirmesini emretti. Tehlikenin farkında olsa da derhal yola koyulmak için teşvik edilmeye hiç ihtiyaç duymadı Perseus. Annesi yanından ayrılmaması için dil döktüyse de delikanlı Polydectes'in alaycı tavırlarına daha fazla göz yummamakta kararlıydı. Ayrıca cesaretini canı pahasına da olsa kanıtlamak istiyordu. Her biri korkunç görünüme sahip, gorgonlar 3 taneydi. Fakat Medusa dehşet verici görünümünün yanı sıra kendisine bakanları taşa çevirme gücüne sahip olduğu için en fenalarıydı. Medusa bir zamanlar güzel bir genç kızdı. Fakat Athena'yı gücendirme gafletine düştü ve tanrıça onu cezalandırmak için onu uzun dişleri, pullarla kaplı postu, tunç pençeleri ve saçlarının yerinde kıvır kıvır dolanan yılanlar olan ejderha benzeri bir yaratığa dönüştürdü. Delikanlının saraya canlı dönemeyeceğinden emin olan Polydectes, genç Perseus'u bu yaratığın yanına yolladı. Genç kahramanımız yanında yürüyen biri olduğunu fark ettiğinde henüz çok yol almamıştı. Bu yabancıya daha yakından bakmak için arkasını döndü ve onun Hermes olduğunu anlayınca hem hayrete düştü hem de korktu. Ancak tanrıların habercisi korkmamasını buyurdu. Çünkü bu tehlikeli görevde ona bizzat yardım etmek için gelmişti. Hermes kanatlı sandaletlerini Perseus'a ödünç verdi ve delikanlıya maceraları sırasında hızlı hareket etmesi gerekeceğini hatırlattı. Tanrı bir de giyeni görünmez yapan sihirli bir kask verdi delikanlıya ve bu paha biçilemez armağan için Hades'e teşekkürlerini sunması gerektiğini söyledi. Nezaket konusunda diğer tanrılardan geri kalmak istemeyen yüce Athena ise savaşlarda yanında taşıdığı kalkanını, Zeus'un korkunç aegisini ödünç verdi Perseus'a. Tüm bu armağanları kuşanan Perseus'un yılan bukleli korkunç Medusa'dan korkusu kalmadı ve heyecanla yoluna devam etti. Gorgon'un mağarasına giden yolu Hermes'e sormuştu. Fakat Tanrı ona yolu gösteremediği için Graia'ları bulmasını ve yolu onlardan öğrenmesini istedi. Graia'lar doğuştan gri saçları olan 3 korkunç koca karıydı. İsimleri de buradan geliyordu. Sonsuz karanlığın hüküm sürdüğü uzak bir diyarda yaşarlardı. Yalnızca bir dişe ve koca bir göze sahiplerdi. Bunları sırayla kullanırlardı. Medusa'nın yerini yalnız onlar bildiği için Perseus Hermes'in kanatlı sandaletleriyle kuzeye doğru yol aldı. 3 kız kardeşi arayarak günlerce uçtuktan sonra nihayet ıssız diyarlarına ulaştı. Gri koca karıları onları yerlere değin sarkan dallarıyla gizleyen bir söğüt ağacının altında otururken buldu. Tek göze sahip koca karılar orada otururlardı. Yeri süpüren mavi pelerinleri ve kar beyaz entarileri içinde. Uzanırdı düz beyaz saçları sırtları üstünde. Uzun cılız buklelerle korkunçtu yüzleri. Her yerlerini kaplamış keder çizgileri. Oturup tuttururlardı bir ağıt. Neye yarar ki uzun ömür? Kervan geçmez bu uğursuz yerde. Umut ve korkudan yoksun çöllerde. Hem söyler hem eğilip iki büklüm bedenleriyle uzatırlardı bir tek gözü birbirlerine. William Morris, The Doom of King Acrisius, Kral Acrisius'un felaketi. Gri koca karıların ağıt yakarak oturdukları yere yaklaşırken Perseus sihirli kaskının başında olduğundan emin oldu. Gözün bir koca karıdan diğerine aktarıldığı anı dikkatle seyretti. Tam en yaşlı kız kardeş koca gözü çıkarıyor ve sırası gelen buruşuk elini gözü almak için uzatıyorken Perseus çabucak aralarına geçti ve gözü kaptı. Yaşlı kadının acınası kördüğü için de el yordamıyla aradı gözü. Ardından kız kardeşler gözün kimde olduğuna dair hiddetli bir tartışmaya giriştiler. Perseus bu tartışmaya son vermek için onlara nazikçe seslendi ve paylaşılamayan gözü alanın kendisi olduğunu, yılan bukleli Medusa'yı nerede bulabileceğini söylemeleri şartıyla derhal iade edeceğini söyledi. Gri koca karılar bir süre Medusa'nın adını hiç duymamış gibi davrandılar. Fakat görünmez sesin arzuladığı şeyi öğrenene dek değerli gözü geri vermeyeceğini anlayınca Gorgon'un mağarasına giden yolu tarif ettiler. Böylece Perseus onu tanıyormuşçasına bakan koca gözü iade ederek kanatlı sandaletlerle Medusa'nın yaşadığı diyara uçtu. Sahil boyunca uçarken uzaklarda kayalıkların arasında karanlık bir mağara ilişti gözüne. Mağaranın önünde parlak kumların üzerinde bulunduğu yükseklikten baktığında bile Perseus'u ürperten bir canavar uzanıyordu. Athena'nın kalkanı verirken yaptığı uyarıyı hatırlayan Perseus, aşağıdaki her şeyi bir ayna gibi yansıtan kalkanın parlak yüzeyini kullandı. Bir kez bile gözlerini kumsalda uzanan korkunç canavara çevirmeye yeltenmedi. Canavarın pullu postu gün ışığında parlıyor, tunç pençeleri kor kömür gibi ışıldıyor ve Gorgon uykusunda ne zaman kıpırdansa başı etrafında kıvrılan yılanlar dilini çıkartıp tıslıyordu. Perseus yaklaştıkça cilalı kalkanındaki yansımada Medusa'nın yüzüne bakıp taşa dönmüş insan ve hayvan bedenlerini gördü. Mağara girişinde sayısız taş beden vardı. Perseus sessizce tanrılara kendi bedeninin de bu taşlara eklenmemesi için dua etti. Biraz ötede diğer iki Gorgon Medusa'nın kız kardeşleri uzanıyordu. Fakat genç kahramanımız onları hiç dikkate almadı. Tüm dikkatiyle yılanlar yüksek sesle tıslayarak uyandırmadan evvel Medusa'ya indireceği darbeye odaklanmıştı. Durmadan kıpırdanan ve kıvrılan sürüngenlerin kalkana yansıyan görüntüsü dahi öyle tiksindiriciydi ki Perseus bu görüntü karşısında irkilmiş ve içinden arkasına bakmadan kaçmayı geçirmişti. Tam da bu sırada bir fısıltı işitti. ''Çabuk ol, hızlı ve sağlam bir darbe indir.'' Hermes'in sesini tanıyınca tüm cesareti geri geldi. Kılıcını daha bir sıkı kavrayıp parlak kalkanını uyuyan canavarın üzerine tutarak birden üzerine çullandı ve ani bir darbeyle canavarın kellesini etrafını saran onca yılanla birlikte kesti. Kılıcını kınına yerleştirip çirkin ganimetini elleriyle kavramak hiç zor olmadı. Fakat tehlike hala daha geçmemişti. Çünkü Medusa'nın başındaki yılanlar öyle yüksek sesle tıslamaya başladı ki gürültüleri uyuyan diğer iki Gorgon'un uyanarak kız kardeşlerinin uykularını neden böldüğünü anlamak için etrafa bakınmalarına neden olmuştu. Medusa'nın başsız bedenini kumların üzerinde uzanmış halde bulunca öyle bir feryat ettiler ki sesleri mağarada gök gürültüsü gibi defalarca yankılandı. Şimdiye kadar hayli uzaklaşmış olan Perseus, kumsalı kabustan fırlamış bir yer gibi gösteren korkunç sesleri yine de işitebiliyordu. Perseus elinde sıkı sıkı tuttu Medusa'nın başı ile denizin üzerinde hızla yol alırken, baştan akan kanların birkaç damlası beyaz köpüklü dalgalara düştü ve Medusa genç bir kızken ona aşık olan Poseidon bu damlaları bağrına bastı. Denizler kralı bu damlalardan muhteşem kanatlı atı, meşhur karamanlardan bir diğeri olan Bellerophontes'e serüvenlerinde yoldaşlık edecek Pegasus'u yarattı. Perseus Gorgon'un mağarasından yukarıya doğru uçmaya devam ettiği sırada birkaç damla da sıcak Afrika kumlarına düştü. Bu damlalardan ise bu bölgede yaşayan ve dikkatsiz gezginlerin ölümüne sebep olan zehirli sürüngenler burayı yuva edindi. Eve dönüş yolu uzun ve yorucuydu. Bu nedenle Perseus pek çok kez sahile inerek dinlenmek zorunda kaldı. Bir defasında kanatlı sandaletlerde Afrika sahili üzerinde uçuyorken, ihtiyar Atlas'ı eğilmiş omuzları üzerinde taşıdığı yüküyle asırlardır dikildiği yerde gördü. Yoğun bulut kümeleri başını çepeçevre sardığından yalnızca dev gövdesini görebildi Perseus. Ormanlar koca bacakları etrafında öyle gürdü ki bacakları bitki örtüsünün ardında güçlükle görülüyordu ve geniş omuzları ise ağaçların tepesindeki dev kayalar gibi görünmekteydi. Başı çok uzakta bulutların arasında olsa da Atlas Perseus'un yaklaştığını biliyordu. Devler insanların sahip olmadığı belli başlı duyulara sahipti çünkü. Yüzünü saran bulutları şöyle bir silikli ve pusu nefesiyle dağıttı. Bulutların dağılmasıyla Perseus az önce göremediği ak saçları görebiliyordu. Zavallı Atlas'ın ağır cezasına acıyarak onunla konuşmak için duraksadı. Dev yükseklerden aşağıya baktı ve Perseus'tan Medusa'nın başını sardığı pelerinden çıkarmasını istedi. Çünkü ona bakarak taşa dönmek için can atıyordu. Çağlar boyu hiç dinlenmeden ayakta durmaktan ne kadar yorulduğundan ve sonsuza dek bu eziyete katlanma düşüncesine tahammül edemediğinden bahsetti. Böylece kendi başını çeviren Perseus, Gorgon'un başını çıkardı ve Atlas büyük bir şevkle uzun uzun baktı ölü yılanlarla kaplı cansız yüze. Ardından devin koca bedeni ağır ağır sertleşmeye başladı ve eğilmiş omuzlar kas katı kesildi, hissiz taşa döndü. Perseus bu tuhaf dönüşümü seyrederken artık karşısında Atlas'ın dalgalanan beyaz saçları yerine tepesi karla kaplı bir dağ görür gibiydi. Artık gördüğü şey ormanlarla kaplı dev bacaklar değildi. Gür ağaçlar arasında kendini gösteren bir dağın yamacındaki oyuklara dönmüştü. Böylelikle Atlas'ın ağrıyan omuzları yüklerinden kurtulmuş oldu ve gökyüzü artık bir dağın tepesine oturdu. Perseus sahil boyunca yol almaya devam etti ve bir müddet sonra kayalıkların denizden bir anda yükseldiği bir yere geldi. Aşağıdaki kayalıkların kara yüzeyi üzerinde uzanan, yavaşlamasına ve bir anlığına aklını yitirdiğinden kuşkulanmasına neden olan şey ilişti gözüne. Durmadan ağlamasına rağmen gözyaşlarının yüzünün zarafetini gölgeleyemediği, kayalara zincirlenmiş bir genç kızdı bu. Yılan bukleleri tutsak kızın gözüne ilişmesin diye başı iyice gizleyen Perseus kızın yanına uçtu ve kaskını çıkararak nazikçe ona seslendi. Bir yabancının aniden belirmesi başka zaman olsa genç kızı ürpertirdi. Lakin kendisini bekleyen korkunç sonun düşüncesi diğer her türlü korkuyu hafızasından silmişti. Dalgalar üzerine sıçrıyor, soğuk rüzgarlar titreyen bedenine doğru esiyordu. Fakat genç kız bunları hissetmiyordu bile. Korku dolu gözleri kayalıklardaki bir mağaraya odaklanmıştı. Perseus başını çevirdi ve çamurlu serin yosunların üzerinde uzanan dev bir ejderha gördü. Genç kız kahramanımızın seslenişini işitmedi. Fakat Perseus'un nazik ısrarı neticesinde nihayet gözlerini korkunç mağaradan ayırdı ve hikayesini anlattı. İsminin Andromeda olduğunu ve annesi Cassiopeia'nın güzelliğiyle deniz perilerine meydan okuyarak onları sinirlendirdiğinden bahsetti. Kraliçenin hadsizliğini cezalandırmak için periler sahil boyundaki evleri yok etsin diye bir deniz canavarı yollamıştı. Başlarına daha fazla felaket gelmesini nasıl önleyeceklerini öğrenmek isteyen halk bir kâhine danışmıştı. Aldıkları öğüt ise Prenses Andromeda canavara kurban edilmedikçe canavarın ülkelerini terk etmeyeceği yönündeydi. Anne ve babası, kral ve perişan kraliçe gözyaşlarına boğulmuş hizmetkarlarla birlikte tam da Perseus'un oradan geçeceği gün Andromeda'yı kayalıklara getirmiş ve canavarın keyfini beklemesi için oraya zincirlemişti. Andromeda sözlerine devam ederken mağaradan sanki ejderha kanatlarını açıyormuş gibi bir ses duyuldu. Ardından canavarın karanlık mağaradan çıkıp sularda hızla kurbanına doğru yol almasıyla birlikte ani bir gürültü koptu. Pullarla kaplı postu güneşte parlıyor, korku dolu çığlıklarıyla kendisini kurtarmaya gelen kahramanımızın neredeyse cesaretini kıran tutsak kıza doğru ilerlerken sürüngen bedeninin dev kıvrımları dalgaları dövüyordu. Perseus derhal sihirli kaskını giydi ve daha önce de çok işine yarayan keskin kılıcını kavradı. Canavar başını dalgalar arasından çıkardığı anda görünmez Perseus üzerine atıldı ve hızlı bir hamleyle kılıcını yaratığın tek ölümcül noktasına sapladı. Ejderha kana bulanan sulara battı ve kurbanına doğru birkaç nafile hamle yaptı. Fakat Perseus sağlam bir darbe indirmişti. Canavarın dev bedeni sonunda dalgaların arasında gözden kayboldu. Sevinçten gözyaşlarına boğulan Andromeda kurtarıcısına teşekkür ederken Perseus onu kayaya bağlayan zincirleri kesti ve genç kızı aralarında anne babasının da bulunduğu, şaşkınlıkla bu tuhaf mücadeleye tanıklık edenlerin beklediği yere götürdü. Genç kızın babasının mutluluğuyla sadece annesinin sevinci yarışabilirdi. İkisi de kızlarını ölümden kurtaran genç kahramanımızı bağırlarına bastı. Kral Perseus'u günlerce krallar gibi ağırladıktan sonra ona bu kahramanlığı karşılığında istediği ödülü dilemesini buyurdu. Gözü pek delikanlı Andromeda ile evlenmek istedi. Anne babası kızlarının hali hazırda amcası Phineus'la nişanlı olmasına karşın bu isteği canı gönülden kabul etti. Derhal düğün hazırlıklarına başlandı. Hazırlıklar sürerken Andromeda'yı kurtarmak için kılını kıpırdatamayacak kadar korkan reddedilmiş talip bu kez genç kız üzerinde hak iddia etmek için ortaya çıktı. Fakat hak iddialarıyla alay edildi ve öfkelenerek intikam planları yapar vaziyette saraydan ayrıldı. Ertesi gün yandaşlarıyla yeniden ortaya çıktı ve ansızın kendini savunmak için fırsat bile bulamayan Perseus'a saldırdı. Genç kahramanımızın dostları yardımına koştu. Fakat saldırganlar karşısında sayıları yetersizdi. Eğer Perseus'un aklına iyi bir fikir gelmeseydi bu çarpışma felaketle sonlanabilirdi. Gorgon'un başına sardı, pelerini kaptı ve şöyle haykırdı. "Her kim dostumsa gözlerini öteye çevirsin." Kral Cepheus'un adamları ve Perseus'un etrafında dövüşen adamları bu sözlere uydu. Fakat Phineus ve yandaşları bunu zaman kazanmak için ucuz bir numara olarak yorumladılar. Ve Perseus Medusa'nın yılanlı başını örtüsünden çıkarırken izlemeye devam ettiler. Bakanlar Perseus'a gözlerini bir anlığına çevirdiklerinde kimi elindeki mızrağı havaya kaldırmıştı, kimi ise yayına ok yerleştirmekle meşguldü. Ne vaziyette oldukları mühim değil, her biri olduğu gibi anında taşa döndü. Şans bu ya, Phineus o sırada Gorgon'un başına bakmak yerine adamlarını izliyordu. Uğradıkları ürkütücü değişimi görünce Perseus'un önünde diz çöktü ve ellerini açarak kahramanımızdan hayatını bağışlamasını istedi. Ama Perseus onu dehşet verici yüze bakmaya zorladı ve Phineus çevirdiği başı ve yalvaran elleriyle taşa döndü. Böylelikle düşmanlarını alt eden Perseus ölüm saçan ganimetini örttü ve düğün hazırlıkları kaldığı yerden devam etti. Daha sonra karısıyla birlikte annesini evlenmeye razı oluncaya dek esir tutan Polydectes'in ülkesine doğru yola çıktılar. Polydectes Perseus'un çoktan ölmüş olduğuna inanıyordu. Bu nedenle sapasağlam ve muvaffak bir şekilde yeniden karşısına çıkması onu daha bir hayrete düşürdü. Polydectes'in annesine kötü davrandığını öğrenen Perseus derhal intikam almaya karar verdi. Kral ve saray ahalisinin önünde ansızın Medusa'nın başını çıkardı. Orada bulunan herkes bulunduğu vaziyette taşa döndü. Ardından Perseus karısı ve annesiyle kendi ülkesine dönmek üzere yelken açtı. Fakat yola koyulmadan evvel Hades'e sihirli kaskı, Hermes'e kanatlı sandaletleri ve muhteşem Aegis'i Athena'ya iade etti. Bilgelik tanrıçası tuhaf bir şekilde Gorgon başına ilgi duymuştu. Bu nedenle Perseus bu ganimeti ona verdi ve tanrıça başı kalkanının ortasına yerleştirdi. Perseus Andromeda ve Danae ile Argo'ya varınca ihtiyar Akrisius'un tahttan indirildiğini ve krallığı bir gaspçının ele geçirdiğini öğrendiler. Bu haksız gaspçıyı öldürerek dedesini yeniden tahta geçirmek Medusa'yı öldüren kahramanımızın çok zamanını almadı. İhtiyar adam uzun senelerdir zindanlarda çürümüştü ve çoktandır öldüğüne inandığı biri tarafından kurtarılmasına zar zor sevindi. Kehanete rağmen her şey yolunda gidiyor gibiydi. Fakat tanrıların buyur ettikleri er ya da geç yerini bulurdu. Nitekim bir gün Perseus halka atma oyunu oynuyorken halkalardan birini kazara hedefinden uzağa fırlattı. Bu halka oyunu izleyen Akrisius'a çarptı ve onu oracıkta öldürdü. Bu talihsiz kaza Perseus'u vicdan azabına boğdu ve daha fazla katlanamayan Perseus Argo'dan ayrılarak Mikene yerleşti. Uzun yıllar boyu buraya bilgece hükmetti. Gün gelip Perseus ölünce tanrılar onu karısı Andromeda ve o zamana dek çoktan günahlarından arınmış Kasiopeya ile yıldızların arasına yerleştirdi. Ayrımın sonu. Sayfa 228.